Ayrım 10.
Bana bak Aziz, ilk eczanede dur. Hem ben tuvalete gideyim hem de bir kolonya alalım yanımıza. Aylin iyi görünmüyor dedi Nilüfer. Aziz'in eski hısı kesilmişti. Saat 12 olduğunda Senusi'nin otele dönüp Aylin'in kaçtığını anladığını varsayıyorlardı ama artık onlar çok uzaktaydı. Aziz, Aylin'in mide bulantıları yüzünden ikide bir durmak zorunda da kalsa 5 saattir yoldaydılar ve kimse onlara yetişemezdi artık. İlk molayı Trieste'de verdiler. Ne Aziz'de daha fazla yol alacak hal kalmıştı ne de kızlardı. Aylin'in mide bulantıları geçeceğini artmıştı. Nilüfer Aylin'le aynı odada kalmak istedi. Odalarına çekildiklerinde sordu kardeşini. Nedir bu bulantılar? Hastalanıyor musun yoksa hamile misin yine? Bilmiyorum Nilüfer. Nasıl bilmezsin? Hani yatmıyordun Senusi ile? Yatmıyordum. Zorladı mı seni yoksa? Elbette zorladı. Birkaç kere tokat bile attı bana. Ama direndim. Ben kazandım yani. Eh o halde hamile değilsin. Asabiyetten öğürüp duruyorsun dedi Nilüfer. Hiç cevap vermedi Aylin. Yavaşça banyoya geçti. Nilüfer peşinden gitti kardeşinin. Niye kaçar gibi bir halin var? Hiç öyle bir halim yok. Ben tanırım kardeşimi. Ne saklıyorsun benden? Senusi ile yatmadınsa hamile olamazsın öyle değil mi? Cevap ver Aylin. Olamam dedi Aylin. Aylin bu sesi beğenmiyorum. Yoksa sen Polat'la mı? Aylin yanıtlamadı. Ne zaman yaptın bunu? Sen bir canavarsın. Nasıl yapabildin? Nasıl tehlikeye atabildin kendini? Nerede buluştun o solucanla? Haydi söyle kaç kere nerede? Hiç korkmaz mısın sen? Ne biçim insansın? Sen bir mahluksun insan değilsin. Ağlamaya başladı Nilüfer. Eline geçirdiğini Aylin'in kafasına atıyordu. Ben o düşüncesi Serif'e göstereceğim gidince İstanbul'da. Rezil edeceğim onu. Babasına şikayet edip parasının dövizini keseceğim. Sakin ol Nilüfer hamile filan değilim. Ben ağzımı bile açmadım. Neler çıkarıyorsun sen dedi Aylin. Ben malımı bilirim dedi Nilüfer. Paris'ten yola çıkmalarının üçüncü gününde İstanbul'daydılar. Cemal Bey'in Şişli'deki evinin kapısından girdiklerinde kabus bitmiş gibi duruyordu. Aylin benzini sarımsak kokan Bulgaristan yollarını öğre öğre geçmiş ama Edirne'ye girdikleri anda düzelivermişti. İstanbul'a gelene kadar 4 saat içinde bir kere bile bulanmamıştı midesi. Nilüfer yaptıklarına biraz pişman olmuştu. Hafta başını bekleyip pazartesi günü kendilerini dayılarının avukatı Selim Tamer'in bürosuna attılar. Aylin boşanmak için vekaletini verdi. Salim Tamer 10. Asliye Hukuk'ta açtı boşanma davasını. Dava celbini Fransa'ya yolladılar. Cevap alamayınca bir gazeteye ilan verdiler. Ellerinde Paris'te Senussi'nin gece kulüplerinde kadınlarla çekilmiş fotoğrafları da vardı. Ama esas kültür farklılığının getirdiği imtiyaçsızlıktan açılıyordu dava. Şimdi sabırlı olup bekleyeceksiniz Aylin Hanım dedi Salim Bey. Boşanana kadar uslu durun. Tek başınıza bir erkekle hiçbir yerde görünmeyin. Geceleri gezmek istiyorsanız mutlaka yanınızda ailenizden biri bulunsun. Aylin'in o yaz gecelerinde gezecek hali olmadı zaten. Yaz tatilini geçirmek için İstanbul'a kendinden çok daha önceden dönmüş olan Polat'ı buldu. Polat Aylin'in altın kafesinden kurtulmuş olmasına çok sevinmişti. Ama sevgilisinin vereceği başka bir haber hiç açıcı değildi. Hamileydi Aylin. Bebeği aldırmaktan başka çareleri yoktu. Polat son derece muhafazakar bir ailenin oğluydu. Tahsil hayatına yeni başlamıştı. Hemen evlenmesi söz konusu değildi. Zaten ailenin de bu yönde bir isteği olmadı. Tek istediği bu işe Nilüfer'in bulaştırmamasıydı. Hem Polat'a karşı cephe almış olan hem de kaç zamandır ailenin dertleriyle uğraşıp duran ablasını bir de bu işe karıştırmak istemiyordu. Polat bir doktoru ayarladı. Aylin gidip kürtajını oldu, evine döndü. Aziz Küçükçekmece'de oturan babasına yatıya gitmişti. Nilüfer ve Aylin evde babalarıyla birlikteydiler. Aylin eve geldikten sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek erkenden yatmıştı. Nilüfer akşam yemeğine Nişantaşı'nda oturan Ejla teyzesine gidip döndü. O da odasına çekildi. Aylin'in çoktan uyuduğunu zannediyordu. Yatağında kitap okuyordu ki kardeşinin kendini çağıran sesini duydu. Kalkıp yan odaya geçti. Aylin yatağın içinde bir kan gölünün ortasında oturuyordu. Yüzü bembeyazdı. Birden bayılacağını zannetti Nilüfer. Nilüfer bir doktor bul kanaman var. Aman Allah'ım dedi Nilüfer. Gürültü etme babamı uyandırmayalım. Sen ne yaptın? Hamileydin değil mi? Yol boyunca o kusmalar. Ah Aylin, kürtaj mı oldun yoksa benden habersiz? Bugün oldum. Kim ayarladı bunu? O solucan mı? Şimdi bunların sırası mı? Madem onun yüzünden bu başına gelenler, gelsin kendi pisliğini kendi temizlesin dedi Nilüfer. Salondaki telefona yürüdü. Nilüfer lütfen yapma. Onun evinde büyük bir parti var bu gece. Gelemez. Nilüfer büsbütün kızdı. Sen burada geberirken o parti mi veriyor evinde? Beni al bir taksiye binip Amerikan hastanesine gidelim ya da sağlık yurduna. O gelecek dedi Nilüfer. Bu işin sorumlusu o. Ya bana telefonunu verirsin ya da taksiye atlar evine gider alır gelirim. Veririm ama bir şartla. Ona terbiyesizlik etmeyeceksin. Söz ver. Ne yapayım istiyorsun? Senin başına bu işleri açtığı için teşekkür mü edeyim? Hiçbir şey yapmasan olmaz mı? Normal davransan. Bu işte onun kadar benim de katkım var unutma. Nilüfer dilin ucuna gelen lafları zor tuttu. Aylin iyi görünmüyordu. Kanaması giderek artıyordu. Numarayı çabuk söyle dedi. Ben onunla sonra hesaplaşacağım. Bu gece değil. Hele seni kurtaralım da sonra gösteririm ben ona. Telefonu kapayınca kardeşine yardıma geldi Nilüfer. Üstüne bir etek giydirdi. Kan dere gibi akıyordu bacaklarından Aylin'in. Ayakta duracak hali yoktu. Bir ara babalarının sesini duydular. Baba merak etme, Aziz gelip bizi gezmeye götürecek. Dışarı çıkıyoruz Aylin'le diye seslendi Nilüfer. Saat 1'i biraz geçiyordu. 15 dakika sonra Polat kapıdaydı. Aylin'i kucaklayıp arabasına indirdi. Amerika'na mı gidelim dedi Polat. Orası olmaz. Çok tanıdığa rastlarız orada. Eftal'e git. Hem de en yakın hastane o. Aylin'in ilk yardımdaki doktorları teslim ettiler. Bir sigara yaktı Nilüfer. Polat nasıl yapabildiniz böyle bir şeyi? Ya Senus'u yakalasaydı sizi? Her nerede buluştunuzsa orada. İkiniz de öldürürdü. Hiç mi izan, akıl yok sizde dedi. Haklısınız Nilüfer ama Aylin o kadar kötü bir durumdaydı ki ona moral vermem şart diye düşünmüştüm. Otel odasına kilitlenen bir genç kadın. Dışarı çıkamıyor, içinde bulunduğu durumdan kurtulamıyor, devamlı ağlıyor. Size geldiği günlerin sonunda ara sıra buluşmazsak aklını kaçırır diye korktum. Onu benim de terk ettiğimi sanmamalıydı. Oldu işte, çok üzgünüm dedi. Ailenizin bu durumlardan haberi var mı? Hayır, hiçbir şey bilmiyorlar. Arkadaşlarım bile bilmiyor. Kimse bilmesin sakın dedi Nilüfer. Doktorlar ailenin içinde kalmış parçayı temizlediler. Kanı durdurucu bir iğne yaptılar. Hastaneden çıkarlarken gün ışımaya başlamıştı. Polat kızları evlerine bıraktı. Boğazın yolunu tuttu. Misafirlerine kendi davetinden birdenbire yok olmanın nasıl izah edileceğini düşünüyordu kara kara. Aylin birkaç gün sonra iyileşti ama hem çok halsizdi hem de gönlü çok kırıktı. Hayatını her yönden mahvettiğini düşünüyordu. Artık otel odasındaki tutsak değildi ama özgür bir genç kadın da değildi. Kim bilir ne kadar zaman alacaktı boşanması, kim bilir neler yapacaktı. Senus'u kaçtığını öğrendiğinde başına buyruk girdiği evlilik, birkaç gazetenin baş sayfasında resimlerinin yayınlanmasının dışında hiçbir şey getirmemişti ona. Hoş bir anı bile bırakmamıştı. Üstelik yapmak istediği tıp tahsili için de geç kalmıştı bu manasız evlilik yüzünden. Bunlar yetmezmiş gibi acı veren bir evlilikten sonra yine acı veren, sonu olmayan bir büyük aşk yaşamıştı. Polat'ın ailesinin ileride tahsil bittikten sonra bile evlenmelerine izin vermeyeceğini tahmin edebiliyordu. Polat'tan 2-3 yaş büyük, boşanmış bir genç kadın. Oğullarının evliliklerine izin vermeyen babalarının maddi manevi ezalarını Nilüfer'le Aziz'in yaşamından yakından izlemişti. Karnı toktu böyle durumlara. Senusi'nin Paris'te dört dönüp Aylin'i aramakta olduğunu haberlerini alıyorlardı. Karısını bıraktığı yerde bulamayınca Nilüfer ile Aziz'in evine gitmişti prens. Onlar artık Paris'te değillerdi. Leyla ve Melih Birsel'den başlayarak Paris'te tanıdığı bütün Türkleri teker teker aratmıştı. Polat'ın Fransa'dan çıkış tarihini buldurmuş, Aylin'in kaybolmasından çok önce gitmiş olduğunu öğrenip biraz sükunet bulmuştu. Durmadan telefon ediyordu İstanbul'a. Sonunda Cemal Bey tavrını koydu. Bu adam senin resmen nikahlı kocan. Ondan sürekli kaçamazsın. Ya telefona çık konuş ya da bir mektup yaz dedi kızına. Ve babanın evinde olduğunu mutlaka bildir. Aylin uzun bir mektup döşendi. Kelimeleri itina ile seçerek evliliklerini bitirme nedenlerini sıraladı. Bu ayrılığın her ikisinin de hayrına olduğunu iknaya çalıştı kocasını. Senusi'den birçok mektup geldi. Kiminde yalvarıyor, kiminde tehditler savuruyordu. İstanbul'a gelmesinden korktular ama Senussi besbelli Fransa'dan dışarı çıkamıyordu. 1964 yazı Aylin için bir kabus gibiydi. Yaz sonunda Aylin Nilüfer'le birlikte Cenevre'ye geldi. Tıp okumayı kafasına koymuştu. Hiç kimse vazgeçirememişti onu inadından. O günlerde Hilmi dayıları da Cenevre'deydi. kızları bir süre otelinde ağırladı. Nilüfer Paris'e geçince Aylin'i Cenevre'de yaşayan bir arkadaşının Toby von Schweier evine yerleştirdi ve Amerika'ya döndü. Aylin Fransa'da ve İsviçre'de tıp okumak için üniversitelere başvuruyor ve sürekli red cevapları alıyordu. Fransa'daki üniversitelerin hiçbiri Aylin'i kabul etmedi. İsviçre'nin Cenevre ve Lozan kentlerindeki üniversitelerinden de red yanıtı geldi. Sonunda Nohtel Üniversitesi bir küçük ümit ışığı yaktı. Aylin'in başvuru mektubunu incelemişler, görüşmek üzere üniversiteye çağırıyorlardı. Gözlerine inanamadı Aylin. Mektubu tekrar tekrar okudu ve hemen Nilüfer'e telefon etti müjdeyi vermek için. Nilüfer'in de o günlerde Aziz ile sorunları vardı. Evin sıkıntılı havasından kurtulmak için Cenevre'ye gitti. İki kardeş bir araba kiralayıp Nohtel'in yolunu tuttular. Aylin birkaç profesörle ve bölüm başkanıyla görüşmeler yaptı. Amerikan Kız Koleji'ni çok yüksek notlarla bitirmişti. Zeki bir öğrenci olduğundan şüphe yoktu ama Paris Üniversitesi'ni yarıda bırakmıştı. Annesinin ölümünü, onu nasıl etkilediğini ve sonuçta meslek seçiminde rolü olduğunu anlattı. Aileni dinleyenler onun iyi bir tıp öğrencisi olacağına ikna oldular ama bu kez idari bölümde takıldı Aylin. 25 yaş limitimizdir. Siz 25 yaşını birkaç ay önce doldurmuşsunuz dedi idari memur. Aylin başını ellerinin arasına alıp bir süre hiç kımıldamadan oturdu. Adam hayretle karşısındaki genç kıza bakıyordu. Tek sorun buysa bunu halletmeme izin verir misiniz diye sordu Aylin. Nasıl halledeceksiniz? Siz onu bana bırakın. Bir dahaki gelişimde doğum tarihim 1939 olacak. Yeter ki beni o zaman kabul ettiğinize dair söz verin. Boşuna uğraştırmayın beni. Çok kararlı bir küçük hanımsınız. Pekala, söz veriyorum dedi adam. Aylin otele döner dönmez avukatı Salim Tamer'e bir telgraf çekti ve yaşını bir yıl küçültmelerini rica etti. Aylin ve Nilüfer arabalarına binip Cenevre'ye döndüler. Aylin beklemeye başladı. Kendini dünyaya doğmaya bekleyen ana rahmindeki bebekler gibi hissediyordu. Az sonra, çok bir zaman sonra dünyaya geri gelecekti. Geç kalmış olabilirlerdi ama işte hayat bütün fırsatlarıyla yine onun önündeydi. Yaşam onu bekliyordu. Bir meslek onu bekliyordu. Kaybettiği yılları geri istiyordu Aylin. Evlilik sorunlarıyla boğuşan Nilüfer aynı fikirde değildi kardeşiyle. Çok uzun ve zor bir yola girdin. Bir hata daha yapıyorsun dedi. Hayır Nilüfer diye yanıtladı Aylin. Başka hata yapmayacağım. Hata faslı kapandı. Jean-Pierre Nohtel Üniversitesi'nde tıp tahsiline başladığında 26 yaşındaydı Aylin. Saçlarını kahkül kestirip dümdüz bırakmıştı omuzlarını. Paris'te giydiği Lanvin, Dior, Blanchia markalı giysilerinin tümünü, ince uzun topuklu Jordan ayakkabılarını, küçük şapkalarını prenses ünvanıyla birlikte fırlatıp atmıştı uzaklara. Şimdi daracık pantolonlar, vücuduna yapışan tişörtler, düz ayakkabılar giyiyor, makyajsız yüzüyle kolunun altında kalın tıp kitapları 20 yaşlarında bir çocuk gibi koşturuyordu okulun taş koridorlarında. Hilmi dayının arkadaşı Toby von Schweier, Aylin'in yanına Nohtel'e giderken $1000 vermişti zorla. Yaşamını bu paraya göre kutulara bölerek tanzim etmişti Aylin. Okul taksitlerini ayırmış, yurt ücreti, yemek paraları gibi mecburi harcamaları bir başka kutuya, cep harçlıklarını bir başka kutuya yerleştirmişti. Hiç alışık olmadığı bir para disipliniyle yaşıyor ve hayatından memnun görünüyordu. Zaten bu küçük talebe şehrinde para harcanacak yerde yoktu. Dersler o kadar yüklüydü ki gece 2'lere kadar çalışmak zorunda kalıyordu. İlk sene çok mühimdi. Tıp tahsilinde en büyük silkeleme ilk yılın sonunda olurdu. Giden gider, kalan yoluna devam eder ve mutlaka sonunu getirirdi. Yılın sonunda Aylin gidecekti ama başarısız öğrenciler gibi arka kapıdan sokaklara değil, ön kapıdan en yüksek notları almış olarak Lozan Üniversitesi'ne gidecekti. Lozan Üniversitesi'nin yatay geçiş şartları öğrenmişti yıl ortalarında. Şimdi harıl harıl kendini Lozan'a atabilmek için çalışıyordu. Nitekim bir yıl önce Aylin'i kapıdan döndüren Lozan'daki tıp fakültesi bir yıl sonra aynı kızı hiç itiraz etmeksizin ikinci sınıfına kabul ediyordu. Hilmi dayı, Nilüfer, Aziz, Cemal Bey ve hatta Toby von Schweier bile şaşıp kalmışlardı bu işe. 1965 Ekim'inde Lozan Üniversitesi'nin tıp fakültesine başladı Aylin. Dersler daha da ağırlaşmıştı ama derslerin ağırlığı vız geliyordu. O hayatından memnundu. Ne zamandır özlemini çektiği öğrenci hayatını yaşıyordu Lozan'da. Her yer genç insanlarla doluydu. Kent adeta öğrenciler için inşa edilmişti. Üstelik o yıllar hippilerin, çiçek çocuklarının yıllarıydı. Bahçelerde, parklarda, açık kahvelerde, sokaklarda, yanağına, alnına çiçek resimleri çizmiş, bir sürü gitarlı genç, yırtık pırtık cinlerinin içinde şarkı söyleyerek dolanıp duruyorlardı. 60'lı yılların ortalarında gençler için lüks yoktu, giyim, kuşam yoktu. Derbederlik ve doğallık modaydı. Bu modada parasını idare etmek zorunda olan ailene çok uygun düşüyordu. Noel'de Nilüfer Lozan'a kardeşini ziyarete geldi. Aileni peronda uzaktan gördüğünde tanıyamadı. 2 yıl önce Paris sokaklarında başları çevirten bir lokantaya girdiğinde kadın erkek tüm oturanları kendine baktıran alımlı, havalı ve şık Aylin, saçlarını at kuyruğu yapmış, üstünde bir rengi atık blue jean geçirmiş, trenden inenler arasında ablasını arıyordu. "Bu halin ne senin? Çok mu parasız kaldın?" dedi Nilüfer eve vardıklarında. "Yo, paramı idare ediyorum. Cep harçlığı kutum bile boşalmadı daha." Saçların hiç berber görmemiş gibi. Berbere gitmiyorum. Yarın seni berbere ben götüreyim dedi Nilüfer. Nilüfer, okulda berberi ben ne yapayım? Herkesin saçı böyle. Ben öğrenciyim, unuttun mu? Tamam. Derslerin nasıl gidiyor? Bu fakülte biraz daha zor diyordun. Fizikte çok zorlanıyorum. Liseyi bitireli kaç yıl oldu? Unutmuşum elbette. Özel ders mi alsan acaba? Özel ders alıyorum zaten. Paran yetişiyor mu? Para vermiyorum ki. Ya dedi Nilüfer, bir Türk öğrenci ayarladın herhalde. Enayilik Türklere vergidir. Yo, Jean-Pierre diye bir fizik asistanı var okulda. O ders veriyor bana. Bu dünyada para almadan insaniyet namına ders verecek tek bir İsviçreli bile bulabileceğini hiç sanmazdım dedi Nilüfer. Bir tane varmış dedi Aylin. Dik dik baktı kardeşine Nilüfer. Aylin makyajsız yüzü, çilleri, uzak gözlükleriyle bir fizik asistanını baştan çıkaracak birine hiç benzemiyordu. Yine de sivri dilini tutamadı. Başka karşılıklar istemeye kalkmasın da bu fizikçi asistan dedi yavaşça. Aylin kahkahalarla güldü bu lafa. Yarın üniversiteye gel de kampüsü gezdireyim sana dedi Jean-Pierre, oralardaysa onunla da tanışırsın. Ertesi gün üniversiteye gitti Nilüfer. Kardeşinin ders yaptığı sınıfları gezdi. Bir odanın kapısını tıklattı Aylin, içeri baktılar. Her iki yanına yığılmış kalın kitaplarının arasında gözlüklü genç bir çocuk oturuyordu masada. Eger, ablamı tanıştırayım sana dedi Aylin. Çocuk ayağa kalktı, fasulye sırığı gibi uzadıkça uzadı, boyu hiç bitmeyecekmiş gibi geldi Nilüfer'e. Jean-Pierre'in sanki hiç eni yoktu da sadece boyu vardı. Bu adam tek boyutlu galiba dedi Nilüfer Türkçe. Bu senden de sıska Aylin, dün söylediğim sözü geri alıyorum, kimseden bir şey isteyecek hali yok bunun. El sıkıştılar, bir iki nezaketle kırtısa edip ayrıldılar odadan. Sen onun görünüşüne bakma. O fizik dahisidir dedi. Gerçek bir genius dedi Aylin. Aylin öğrencilik hayatına çok iyi uyum sağlamıştı. Sanki başından tuhaf bir evlilik geçmiş, kürtajlar olmuş, acılar çekmiş, boşanmış bir genç kadın değildi de dünyaya tıp okumak için gelmiş, 18 yaşında bir genç kızdı. Tüm dünyasını dersleri, kitapları, imtihanları, üniversitesi oluşturuyordu ve inanılmaz derecede mutlu görünüyordu. Nilüfer içi çok rahat ayrılıyordu Lozan'dan. Tren kalkmadan önce kardeşini son kez öpmek için eğildi pencereden. Biliyor musun sen tıpkı bu kalemun gibisin. Her ortama uyuveriyorsun dedi Aylin'e. O yaz İstanbul'a Aylin Jean-Pierre Eger ile birlikte geldi. Jean-Pierre'in Deux-Sevres arabasına binmiş, karayoluyla toz toprak içinde ulaşmışlardı İstanbul'a. Birkaç gün İstanbul'da kalıp yine arabalarıyla Anadolu'yu keşfe çıktılar. İzmir civarını gezip sahili takip ederek bütün Ege ve Akdeniz kıyılarını dolaşacaklardı. Yanlarında bir de kamp çadırı vardı. 2-3 yıl önce Aylin'i prenses kişiliğinde gören akrabaları ve arkadaşları kızdaki bu değişikliğe inanamıyorlardı. Bir tek Betin yadırgamıyordu gördüklerini. Betin o kadar yakından tanıyordu ki arkadaşını, hangi kılığa girerse girsin Aylin'in ruhunun hiç değişmeyeceğini adı gibi biliyordu. Jean-Pierre yeni keşfettiği ülkeye bayıldı. Para beklemeksizin evlerini açan, ayranını, çorbasını, ağzını bunlarla paylaşan köylüler, Yunan ve Roma çağlarıyla iç içe girmiş, 7000 yıl geri gidebilen bir tarihi barındıran mütevazi köyler, kasabalar, hiç bozulmamış, el değmemiş, olduğu gibi bırakılmış harabeler, nefis bir iklim, temiz bir deniz, güneş, kumsal, bereketli ovalar, Aylin de kendi ülkesini ilk kez Jean-Pierre ile birlikte keşfediyor ve hayran kalıyordu. O yaz ailenin hiç unutamayacağı anılarla dolu geçti. Öncelikle o güne kadar hiç tanımadığı memleketinin doğasını, insanını, değerini görmüş, Batı Anadolu'nun sunduğu güzellikler ruhunda ve yüreğinde yepyeni bir pencere açmıştı. Dünyaya bakış açısı değişmişti adeta. Yeni keşfettiği bir boyut daha vardı dünyada. Paris'in, Londra'nın, İsviçre'nin şehirlerinin mamur, medeni, görkemli heybetlerine karşın efsunlu, ilkel ve doğal bir güzelliği vardı Ege kasabalarının. Halkında ise burjuvazi kültüründen çok değişik, ağırbaşlı ve mütevazi bir bilgelik. Kendi ülkesinde bir şey bulmuştu. O şey aileni düşündürüyor, sevindiriyor ve olgunlaştırıyordu. Ailenin büyümesine yardımcı olan bir başka olgu da o yaz Nilüfer'in kocasından boşanmak istediğini açıklamasıydı. O kadar yakın bildiği ablasının yıllardır uyumsuz bir evliliği sürdürmekte olduğunu hiç ama hiç görmemişti. O kadar meşguldü ki kendi sorunları, kendi aşkları, kendi sevinçleri ve acılarıyla burnunun dibindeki kişilerin yaşamakta oldukları sıkıntılarını fark edememişti. Hatta Nilüfer'in o yaz bir aşk yaşadığını bile algılayamamıştı. Kendisi söyleyene kadar. "Ne diyorsun Nilüfer, hayatında biri mi var Aziz'den başka?" diye sormuştu kulaklarına inanamayarak. "Evet, ben de senin gibi bir insanım ve ben de aşık oldum," demişti Nilüfer. Aylin o güne kadar ablasını sadece Aziz'in karısı olarak bildiğini düşünmüştü. Evlendiğini söylediği andan o güne dek ne genç ne de yaşlı bir kadındı. Ne güzeldi ne de çirkin. İki sıfatı vardı Nilüfer'in, Aziz'in karısı ve Aylin'in ablası olmak. Şimdi ilk kez ablasına başka bir göze baktığında genç, güzel, duyarlı ve heyecanlı bir kadın görüyordu. Şaşkındı. Aziz'e ne diyeceksin? Doğruyu söyleyeceğim. Ölür Aziz. Ölmez. Zaten yıllardan beri böyle bir şeyi bekliyor olmalı. Aranız iyi değil miydi yıllardan beri? Ben hiç fark etmemişim. Aramız iyiydi. O başka şey Aylin. Ama yıllardır karı koca gibi yaşamıyorduk. Ya ne yapıyordunuz? Ben bugünü bu adamı bekliyordum herhalde. O da ufak maceralar yaşıyordur sürekli. Ve sen bunları biliyordun. Bilip göz yumuyordun. Evet. Neden Nilüfer? Sevmiyor muydun kocanı? Seviyordum. Nasıl sevgi bu? Hayatta gri renkler vardır dedi Nilüfer. Hiçbir şey siyah beyaz değildir. Hele sevgiler hiç değildir. Kim bu adam? Tanıyor muyum? Tanımıyorsun ama adını mutlaka duydun dedi Nilüfer. Aziz'den ayrılacak mısın? O adamla evlenmeyi düşünüyor musun? Paris'e döner dönmez ayrılmak için elimden geleni yapacağım ve boşanır boşanmaz da evleneceğim. İnşallah. Kim bu adam? Nilüfer derin bir nefes aldı. Kardeşinin gözlerinin içine baktı ve Kasım Gülek dedi. Ne dedi Aylin, yanlış duyduğunu düşünüyordu. Derken avaz avaz gülmeye başladı. Bana doğruyu söyle, haydi oynama benimle, kim bu adam? Nilüfer hiçbir şey söylemedi ama yüzündeki ifade her şeyi açıklıyordu. Sen çıldırmışsın, deden yaşında Kasım Gülek. Hadi.